Radyocu Nakvel. Yazan Fatma Nur Uysal Pınar. Mahalle Mektebi Dergisi'nin 64. sayısından. Dışarıya çıkacağımdan değil ama gözümü televizyondan alabilsem saate bakardım. Hiçbir şeyin saatle ilgisi yok. Kendimi bir dağ tepesinde tek başına hissedince, çaresizliğimden boğulacak gibi olduğumda, bilinmeze sürüklenmeme ramak kala saate bakarım. Zamanın her eyleme vereceği cevap sabittir bilirim. Hava soğuk değildi. Ne rüzgar vardı ne de yağmur. Cereyanda da kalmadım ama üşüdüm, çok üşüdüm, kımıldayamadım. Televizyonun karşısında duyduklarıma inanamayarak dondum kaldım. Ekran karmakarışık oldu. Birden gözlerime sis indi. Sonra bulutlar gözlerime hükmetti, tükendim. Keşke öyle olsaydı ama yanlış anlamış olamazdım çünkü isim, soy isim tutuyordu. Oydu, gördüm. Zaman geçse de değişmemişti. İlkokuldaki gözler, aynı ifade, aynı bakış. Yüzüne acı yerleşmiş, üzerine keder sinmiş ama bakışları değişmemiş. Zaman öcünü mü alıyordu şimdi? Böyle kendini tekrar eden neydi? Nakvel, radyocu Nakvel. Öğretmenimiz vermişti bu sıfatı ona. Geldi radyocu Nakvel, gitti radyocu Nakvel. Derse günün haberleriyle başlardık. Her sabah haber sunardı. Biz de pür dikkat Nakvel'i dinlerdik. Arada beş parmağı ve işaret parmağıyla burnunu sıkar, genizden konuşarak anlatımına canlılık katardı. Fazladan haber öğrenen olursa Nakvel'in rızasını alarak anlatırdı. Sınıfta radyomdan memnun musunuz diye anket bile dağıttığı olurdu. Herkesle arası iyiydi. Habercinin insanlarla iletişimi iyi olmalı diye nutuk çekerdi. Büyüyünce ne olacaksın sorusunu sadece ona sormazdık. Bilirdik, o radyocu olacaktı. Ses tonu, duruşu, haberin neresine vurgu yapacağı, jestleri, mimikleri. Radyoculuk onun için biçilmiş kaftandı. Yaz gününde boyunlu kazak giymişim de sanki boynu boğazımı sıkmıştı. Üzerime biri kat kat yorgan örtmüş de altında zor nefes almıştım. Bu nasıl bir daralma, bu nasıl bir bunalma, bu nasıl yanarken donma? Yıllar önce defterden koparılmış bir kağıt parçasına yazanları kim fısıldıyordu kulağıma? Efendim iyi akşamlar, haber bültenimize hoş geldiniz. Gündemimizde önemli bir düğün haberi var. Dillere destan bir aşkın taraflarına mikrofon uzattık. Nakvel Bey, Gizem Hanım uğruna yurt dışından gelen iş tekliflerini reddettiğini belirtti. 2000 kişinin katıldığı düğün töreninde takılar sandıklara sığmadı. Buna benzer cümleler ama çocukça, ama masumca, ama zararsız. Anlamadım o yaşlarda ya da farklı anladım. O zamanlar ayıp sayılırdı bunlar. Aklımızdan geçmesi dahi günahtı. Yaşından daha çok cinsiyetine bakarlardı. Küçük yerlerde laf çabuk yayılır, lastik gibi sünerdi ağızdan ağıza. Sonra işin yoksa pirinçten taş ayıkla. Ahlaklı ve çalışkan kızlar parmakla gösterilirdi. Herkesin onlar gibi olması beklenirdi. Kaşını kaldırıp da karşı cinse bakmayan kızların şanı yürür giderdi. Kahvenin önünden yürünmezdi mesela. Kahveye yaklaşınca karşı tarafa geçilirdi. Babaannem mektubu duysa kimseye bırakmaz, kemiklerimi kırıverirdi. Hem okutmazlardı da, istemeye gelen ilk kişiye verirlerdi. Kitabımın arasında bulduğum kağıdı okur okumaz öğretmenime söylemiştim. Öğretmenim Epi'yi görmüş, sonra da Nakvel'in beni rahatsız edip etmediğini sormuştu. Hayır dedim, bu bende kalsın dedi. Onunla ben konuşurum diyerek kağıdı gömleğinin cebine koydu. Derslerim çok iyiydi, sınıfın en çalışkanıydım. Böyle muhabbetleri sevmiyor, hatta öfkeleniyordum. Akşam anne ve babama anlattım, abarttım, yalan da kattım. Neden yaptım bilmiyorum, belki çocukluk, belki aptallık ama olmayan şeyleri de olmuş gibi aktardım. Babam küplere bindi, onu hiç o kadar kızgın görmemiştim. En sinir olduğu şey arabasının zırt pırt stop etmesiydi. Ama bu olayda ondan daha çok kızmıştı. Annem kimse duymasın dedi, özellikle babaannen. En çok ondan korkardı çünkü. Ertesi gün okula gitmedim ama babam gitti. Birkaç gün sonra Nakvel okuldan atıldı. Aradan çok geçmedi, öğretmenimizin tayini çıktı. Nail öğretmen. Mesleğine ve öğrencilerine aşık tanıdığım en iyi öğretmen. Bütün sınıfı güdüleyerek derse katan, burnumuz aksa midesi bulanmadan silen, her birimizin özel olduğunu hissettiren, yeni doğan oğlunun adını bile bizlere oylama yoluyla seçtirip Sinan koyan, bizi önemseyen, veli ziyaretini ilçede başlatan, ihtiyacı olan arkadaşlarımıza gizli gizli kitap, bot, mont alan, her şeyden önemlisi gönlümüzü alan. 5 kiloluk omomatik kutularını yarıdan kesip çantalarımızın içine yerleştirmemizi söyleyen, çantalarımızın dik durması için bile uğraşan öğretmenimizin sık sık tekrar ettiği söz hala aklımda. Gerekirse kırılın ama eğilmeyin. Hayat insanı eğiyor, büküyordu. İnce bir tel gibi evirip çeviriyor, bazen de sivriltiyordu. Küçüktük, adımızdan başka çok az şey bilirdik birbirimiz hakkında. Küçüktük, dünyanın ne bucaklarının sayısını ne de altını üstünü öğrenmiştik. Küçüktük, haritada adını okuduğumuz yerlerden birine gitmek, oraya yerleşmek bile bizi heyecanlandırırken bencilliğimizi ardımızda bırakmazdık. En güzel yerlere herkes kendi gitsin isterdi. En güzel okullarda o okusun, büyüyünce en pahalı arabalara o binsin. Paylaşmayı öğretti Nail öğretmen, yardımlaşmayı, kardeş gibi olmayı. Kardeşim yoktu. Not saklardım arkadaşlardan. En yüksek notu ben almalıydım. En çok kitabı ben okumalıydım. Nail öğretmenim gitti sonuçta. Onca emeği onu huzurlu sınıfında tutmaya yetmedi. Emir demiri kesti. Sınıfın eski tadı kalmadı. Kimse beni suçlamadı çünkü babam müdürün arkadaşıydı. Olay unutuldu. Nakfeli çok merak ettim ama izini süremedim. Utandım. Yıllar geçtikçe daha çok utandım. Sonrasında ne gündemden haberimiz oldu ne önemli olaylardan. Yeni şarkıcılar çıkıyordu, yeni kasetler ve bizim bundan çok sonra haberimiz oluyordu. Halbuki Nakfel olsaydı bir yerlerde tanıdık bir sesti arayıp da bulamadığım. Radyoda çıkan onca şarkıyı defalarca dinleyip hafızama almıştım. Levent Yüksel Medcezir'i söylüyordu. Barış Manço Ben Bilirim'i. Çelik Ateşteyim'i, Suat Sun'a ansızın çektin gittini. Başlarda birkaç arkadaş Nakfel'in rolüne soyundu. Baktılar ki olmuyor, onlar da bıraktı. Radyo dinleme alışkanlığım oluştu. Haber bültenlerine ilgim arttı. Kekremsi bir mutsuzluktu yaşadığım. Biliyordum nereye gitsem, ne yapsam bu kekremsilik geçmeyecekti. Bir defasında suçsuz yere 7 yıla mahkum olan müvekkilimin beraatine şahit olmuştum. Gözlerinde mutluluk yoktu. Sevinmedi diyemem ama sevinecek zamanlarını ranzasının dayandığı duvara gömmüş gibi bir hali vardı. Adliyeden ayrılır ayrılmaz kendimi bilmediğim sokaklara attım. Bağıra çağıra ağladım. Tabanlarım şişene kadar yürüdüm. Utancım sürükleyip götürdü gövdemi. Nakfel dedim. Radyocu Nakfel. Sonra müvekkilimle yer değiştirdim. Hapishaneme döndüm. Kimsenin bilmediği mahkumiyeti ömür boyu çekecektim. Mutfakta, banyoda, yatak odasında radyo var. Evde en çok radyo var. Uyanır uyanmaz kıvırıyorum düğmesini. Yatağımın sol tarafındaki komodinde duran bozuk çalışmıyor. Sağ taraftakinin sesi daha kuvvetli çıkıyor, adeta soldakine nispet eder gibi. Sen yoksan ben varım der gibi. Radyoların tozu çeken yapıları da olmasa uğraştırmasalar beni. Üstleri hep 2 karış toz. Geçenlerde yine radyonun tozunu ıslak mendille alırken frekans değişti. Türkiye'de ekonomik, siyasal ve toplumsal alanlarda birçok yeniliğe imza atan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 28 yıl önce aramızdan ayrıldı. Devlet erkanı Özal'ı mezarı başında andı. 28 yıl demek. Öyle aşinaydım ki duyduğum habere. Sanki Nakfel daha dün sunmuştu, ilk ondan duymuştum. İyi günler sayın seyirciler. Üzücü bir olayla bültenimizi başlatıyoruz. 17 Nisan'da Çankaya Köşkü'nde rahatsızlanarak Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Özal, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Turgut Özal'ın vefatı saat 14.30'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kaya Taperi tarafından resmen açıklandı. Özal'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği kamuoyuna duyuruldu. Cenaze Gata'ya kaldırıldı. Türk milletinin başı sağ olsun. 93 yılıydı. Tek elimle buruşturduğum ıslak mendil artık ıslak değildi. Tozlar elimi karartmıştı. Kaç saat terliklerime bakarak yatakta oturmuştum o gün. Belki 2, belki 3. Yetişecek davalar, dosyalar engel olmasa ve ben o gün yapılacak işleri zihnimden geçirmesem, eski bir kazağın ipi gibi sökülüp gidecektim. Eski ipliği yumak yapıp yeniden kazak örmeliydi belki de. Başına kazak ördüğüm insanları düşününce yaşamaktan soğuyordum oysa. Eskiden yeni olur mu bilmiyorum ama hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı belliydi. Suratsızlığımla eleştirildim hep. En yakın arkadaşıma karşı bile görünürde anlamsız bir mesafem vardı. İnsan içinden atamadığı hatasının kölesi olabiliyor. Hala her sabah aynada kendimle yüzleşiyorum. Ya da öyle olduğunu sanıyorum. Cevapsız sorular körelmiş lamba sanki. Ne tam aydınlatıyor içimi ne de karanlığa gömüyor beni. Huzursuz başlıyorum güne. Allah'ın her günü kendimden nefret ederek savunmamı yapıyorum. Müvekkillerimin çoğu memnun. Kazanılmış davalar, alınan ödüller. Ben bana karşı en büyük davayı içimde kaybetmişken, yüzümü güldürmeye yetmiyor hiçbiri. Utancımla üvey kardeş gibi yaşıyoruz. Paylaşamadığımız bir geçmişim var. Kim kimin safına geçer bilinmez. Her şey yolunda, her şey hayalini kurduğum gibi ama hiçbir şey pişmanlığın ayazından korumuyor beni. Ve ben bu ayazda ne yaptığımı bilmeden sadece üşüyorum. Yüzüm kıpkırmızı, suçlu misali. Kalbim karanlık, içim buruk. Şimdi karşımdaki karmaşanın içinde duruyordu. Hani insan çorabının tekini kaybeder de saatlerce arar bulamaz. Günler sonra umulmadık anda eline geçer ya. Hani küpesinin tekini kaybedenler aylar sonra bakar ki aynı kutunun içinde. Öyle oldu. Aranılanın tak diye televizyon ekranında olması kalbimi tekletti. İki polisin kolunda, elleri kelepçeli vaziyette. Altyazıyı okumaya mecalim yoktu. Ben bulutlarla boy ölçüşemez, onlara kafa tutamazdım. Şaşkınlık, zihnin donması, o soğukluğun bütün vücuda yayılması sanırım. Üşüdüm, çok üşüdüm. Sert geçen kışın birinde kartopu oynamaya çıkmıştık, eldivenim yoktu. Nakfel eldivenlerini vermişti. Kıpkırmızı olmuştu elleri de, hiç yakınmamıştı üşüdüğünden. Şimdi elleri kelepçeli ve yine kıpkırmızı. Belki de gözüme, neyi nasıl gördüğümden şüpheliyim. Bilincim elekten geçirmiyor olabilir gerçekleri. Radyocu Nakfel hep yardımsever. Yanlışını görmediğim insana iftira atmanın hesabını verecek muhatabım vicdanımdan başkası değildi. Ve ben her gece bu karanlıkta yatıp kalkıyordum. Güneşle kalbim arasında derin bir uçurum vardı. Vicdanımın terazisi kaymıştı. Hukuk fakültesinde önce adalet diyorlardı. Kalbimin karanlık yanıyla ayarı kaçmış vicdanımı ne yapmalı da çöpe basmalı, sonra benden yeni bir ben yaratmalıydı. Yıllar sonra böyle bir haberle karşılaşmışsam bir nedeni olmalıydı. Bulutları alt ettim o an. Yavaş yavaş çözüldüm. Kendimi bir dağ tepesinde tek başına hissedince, çaresizliğimden boğulacak gibi olduğumda, bilinmeze sürüklenmeme ramak kala saate bakarım. Saate baktım. Zamanın her eyleme vereceği cevap sabittir bilsem de, çantamı ve anahtarları alıp evden çıktım.